Tekrar. Dolayısıyla adımız da uygun bir şey.
Hayatın sesleri.
Merhaba, Hayatın Sesleri 475. bölümüyle sizlerle Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, Meltem Afşar birlikte hazırlıyorlar programı. Recep Özden var teknik masada şu anda. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a yaklaşık bir 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyenlerimiz, +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşmanız mümkün. hayatinsesleri@trt.net.tr ise bizim e-posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da ise Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Dümdüzdür vade, ruhum isterse gezinirim.
sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir zaman dilimini paylaşacağız inşallah. Bu karamsar günlerin içerisinden, bu sıkıntılı zamanlar içerisinden küçük küçük kendimizi mutlu edecek, umut verecek anlar seçmeye çalışıyoruz. Ve bu anlardan birisi de elbette sanata yönelik olanlar. Çünkü sanat insan ruhunun en güzel ilacı, insanı en çok ferahlatan, insana umut veren bir yanı var sanatın ve bu konunun üstadlarıyla birlikteyiz. 2010 yılından beri müzik kariyerini İtalya'da sürdüren başarılı sopranomuz Gonca Doğan konuklarımızdan birisi. Hoş geldiniz Gonca Hanım.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ve müzik yaşamının başında ona destek vermiş olan hocası Hacı Baba Adiloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkürler.
Ve hayat arkadaşınız da Filippo Mikale, kendileri de bir tenor.
Tenor, buona sera. Teşekkürler.
Tamam, güzel.
İyi akşamlar.
Evet, aradım. Gonca Hanım bize tercümelerde bulunacak.
Tabii ki.
Eşi çünkü Türkçe bilmiyormuş ama sohbetimize dahil etmek istiyoruz kendisini de. Evet, uzun bir yolculuk mu sizinki yoksa yok daha başındayım dediklerinizden mi?
Her zaman yeniden başlıyor gibi olan yolculuklardan biri aslında. Çünkü hiç bitmeyen sonsuz bir şeyle uğraşıyoruz biz.
Evet.
Asla yetemeyeceğimiz. Sonsuz bir okyanusun içerisinde olunca ne kadar yetebilirsiniz o muamma. Ama onun içerisinde yüzmeye çalışan, elimizden geldikçe müziğe yetmeye çalışan bir öğretim, bir çalışma sürecinin içerisine girince o sonsuzluğun içerisinde aslında hem kısa hem uzun yolculuk derken kaybolduğunuz bir noktadasınız. Onun için belki dünyanın en güzel işini yapıyoruz diyebilirim.
Evet, bu konuda hocamız da bunu söyleyeceklerdir eminim. Yetenek önemli bir şey ama sanki eğitim yeteneğin önüne mi geçiyor hocam?
Çok önemli bir soruya değindiniz. Fakat bu sorunun cevabı çok çok günlerce verilebilir.
Ama siz hocasınız ve bunu kısa
elbette
sürede
söyleyeceksiniz. Elbette ki ben bunu kısa sürede size yanıtlayacağım. Şimdi eğitim, yetenek ne kadar büyük olursa olsun ona göre çalışmak, emek çok önemlidir. Mesela Gonca Hanım... Şimdi artık ben ona Gonca Hanım diyorum. Eskiden o benim kızım, Gonca kızım derdim yani. Ben onu öğrencilik yıllarından tanıyorum. Bilkent Üniversitesi'nde onu çalıştırmak nasip oldu bana. İnanılmaz büyük emeğe sahip, inanılmaz çalışkan. Ve yani çalışmadan disiplini çalışmak. Yani bugün ben 10 saat çalıştım. Yarın iki gün şimdi gezebilirim. O bir gün tekrar biraz çalıştım. Yok. Müzik de spor gibi adelelerle, ruh ve adelenin bir araya gelmesiyle bağlı bir şeydir. Onun için bu az çalışmadan başlayarak belli bir disipline edilmiş bir şekilde çalışmaların sürekli sürdürülmesi gerekiyor.
Evet.
Ancak o zaman yani fiziksel performans olduktan sonra biz artık soyut kavramlara geçebiliyoruz.
Anladım. Peki o zaman biraz şimdi o Bilkent yıllarına dönelim Gonca Hanım.
Evet.
O zaman hocanızın gözünde acaba sizi farklı kılan neydi? Yani sesinizin niteliği miydi yoksa istikrarlı çalışma sisteminiz miydi? Önce siz yanıt verin isterseniz. Gonca'nın farkı neydi?
Biliyor musunuz? Öyle şeyler var ki ben gene birinci sorudaki gibi sizi biraz kızdıracağım. öyle şeyler var ki onların cevabı yok. Bu ya vardır.
Anladım.
Ya da yoktur. Yani şunu söyleyebilirim.
Bu da bir cevap.
Gonca Doğan faktörü bugün Avrupa'da önemli bir faktördür. Ve benim bugün burada bulunmamın tek sebebi Gonca Doğan faktörünü artık Türkiye'nin kabul etmesi.
Evet.
Yani bunu kabul görür ya da görmez ama Gonca Doğan gerçekten dünyada sayılabilir seslerden bir tanesi diye düşünüyorum.
Ne güzel, maşallah. Siz gurur duyuyor musunuz eşinizle?
Tu sei orgogliosa di tua moglie?
Allora, innanzitutto mi dispiace non poter parlare lingua turca. Questa è la seconda volta che io vengo in Turchia. Però ho sposato una donna turca. Ma non ho avuto il tempo di imparare il turco.
Ok. Her şeyden önce çok affedersiniz. Affınıza sığınıyorum. İkinci kez Türkiye'ye gelmiş olmama rağmen hala Türkçe konuşamıyorum.
Ve eşimin Türk olmasına rağmen.
Naturalmente. No, io sono molto onorato di essere qui, di poter fare questo concerto con il maestro Adiloglu, con un programma, diciamo, molto particolare, dettagliato, che va da bel canto fino al verismo, quindi i Mascagni. E sono anche onorato di poter cantare con mia moglie sempre, perché la ritengo una bravissima cantante. In Europa si è distinta molto per la sua tecnica e bel canto.
Okay, eşimin altını çizdiği en önemli nokta, yapacağımız çok güzel bir konser olacak yakın zamanlarda. Bu vesileyle sevgili maestro hocam Adiloğlu'na, Sayın Hacı Baba Adiloğlu'na teşekkürlerini sundu. Ve daha sonra bu konser içerisinde yer alacak program Belcanto'dan Verismo dönemi olarak adlandırdığımız müzikal periyodu da destekleyerek güzel bir program olacağını, repertuar olacağını dile getirdi. Ve onun dışında tabii ki böyle bir şarkıcı eşi olmaktan çok mutluluk duyduğunu, çok gurur duyduğunu ve Avrupa'da bu şekilde kabul edilebilir olarak kendini de kanıtlaması benim için ayrıca bir gurur kaynağıdır dedi.
Çok güzel. Peki ne zaman konser?
Konserimiz 21 Aralık'ta Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı salonunda olacak.
Bu esnada tabii Ankara Üniversitesi Konservatuarı'nın da profesör, doktor heyetine, grubuna ve oradaki yöneticilere de buradan teşekkürümüzü bildirmek istiyoruz. Çünkü Gonca Hanım'ın Avrupa'daki başarılarını ve Avrupa'daki çok önemli yarışmalardaki ödüllerinin kazanımını Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de bulunan Türkiye Rosotrudnichestvo, Türkiye Ajansı, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi tarafından, Devlet Sanatçısına Kurat Vakfı tarafından, Gonca Hanım'ın bütün oradaki başarıları takip edilmektedir. Ve biz Ankara Konservatuarı'na Dışişler, Rusya Dışişler Bakanlığı tarafından Gonca Doğan Hanım'ı lanse ettiğimiz zaman onlar da seve seve bunu kabul etti ve Gonca Hanım'ın oradaki konserini organize edecekleri için burada onlara teşekkür etmek istiyorum.
Çok kesinlikle. Peki Gonca Doğan, siz ne zamandan beri İtalya'da mı yaşıyorsunuz?
Evet, İtalya'da yaşıyorum.
Ne kadar zamandan beri yaşıyorsunuz?
Ben 2009 yılından beri İtalya'da yaşıyorum. Catania'da, Sicilya'nın Catania şehrinde yaşıyorum.
Peki 2009 öncesi sizin kariyerinizin hangi döneminde denk geliyor?
Hangi dönemine denk geliyor derseniz, aslında kariyerimde eğitim sonsuz bir şey, biliyorsunuz, hiçbir zaman bitmeyen sonsuz bir kavram bizim için. Hep çalışma ve yine bir konsertist sürecim oldu. Bu süreçte zaten sevgili hocam, her zaman Hacı Baba Adiloğlu'nun desteğini aldım.
Üniversite bitti.
Üniversite bitti ve hemen sonrasında zaten ben direkt kendimi İtalya'da buldum
yani
diyebilirim.
Mesela 2008 mezunu musunuz o halde?
Hayır, ben aslında 2010 mezunu, 2009 mezunuyum ve hemen 2009'dan sonra İtalya'ya gittim.
Çok Sayın güzel. Mehmet Haberal'ın çok büyük destekleriyle. Çünkü Mehmet Bey gerçekten çok büyük destek verdi Gonca Hanım'a.
Çok güzel.
Sağ olsun buradan ona teşekkür ediyorum. Eğer dinliyorsa
sevgili
bizi.
Hocam Mehmet Haberal'a
Yani ne hoş ki böyle insanlar.
Tabii.
Var.
Şimdi ben onu soracağım. Şimdi biz Gonca Doğan gibi insanları
hep kaybetmekteyiz ne yazık ki.
Biz neyi başaramıyoruz da sizi Avusturya'da, Viyana'da işte bir hayat sürmeye sevk ediyoruz ya da İtalya'da bir hayatınız oluyor. Yani bizde ne eksikte siz gitme gereği duyuyorsunuz?
O kadar zor bir soru ki, dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Ama sanıyorum yeteneğe çok az yatırım yapılmak istenen bir yapıda yaşamanın getirdiği dengesizlikler bizi otomatik olarak başka yerlere yönlendiriyor. Maalesef hani bunu söylemekten gerçekten çok büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü ben bir Türk'üm. Türkiye'de doğdum. Benim nefes aldığım, büyüdüğüm, emek verdiğim yerler burası. Ve ben bunların karşılığını her zaman ülkemde vermekten büyük de onur duyarım, büyük mutluluk duyarım. Ama maalesef bunu kabul ettirmek hep dışarıda bir şey yaptıktan sonra kabul edilebilir durumda oluyor. Maalesef yaşadığımız bu kültürel dengesizlik, kültürel yatırımsızlık bizleri hep dışarıya sevk ediyor. Bu aslında bir nedendir diyebilirim.
Tamam, siz bu yani Türkiye'yi bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Sonra İtalya'ya gittiniz. İlk zamanlar zor muydu? Yani çok. Ya da şu önemli bir şeyimdir. Yani ben yetenekliyim ve kendimi farkındayım. Ben burada mutlaka adımdan söz ettireceğim cümlesi kurarak mı gittiniz, yoksa bakalım beni ne bekliyor?
Şimdi başlangıçta her zaman bir kararlılık önemli. Yani ne yapacağınızı bilmeniz çok önemli. Bu anlamda bildiklerinizi de zaten ortaya koyduğunuz sırada yaşanılan zorluklar aslında birçok zorluğu otomatik olarak aşmanıza neden oluyor. Elbette ki çok büyük zorluklar var. Her şeyden önce hiçbir zaman yaşamadığım, bilmediğim, dilini bilmediğim, kültürünü bilmediğim bir hayatın içerisindeyim. Bütün koşullar, bütün anlayışlar, bütün müzikal bakışlar çok farklı. Öyle bir yabancılığı yaşadığım noktada aslında kendimi yavaş yavaş ait hissettiğim bir noktada buldum kendimi, ki bunun aslında en büyük nedeni özellikle Catania'da doğmuş olan büyük belcanto bestecisi Vincenzo Bellini'nin şehrinde artık bir Bellini sopranosu olarak kendimi kabul ettirmekten de büyük onur duyuyorum. Herhalde bu sorunuza cevap olarak verebileceğim tek şey aslında İtalyalıların artık, yani Sicilyalıların artık Catanyalı bir soprano demelerinin en büyük sonucudur çok diyebilirim. Güzel. Çünkü bunu çok yakalamış güzel. Olmak 6-7 senede çok zor oldu benim için. Çok kolay olmadı. Ama müziğin akışını bıraktıktan sonra belli zorluklar aslında yavaş yavaş kendilerini tüketmeye başladılar. Çok kararlı olmak lazım tabii. Çok çalışmak lazım. Çok disiplinli çalışmak lazım.
Siz mesela bugün çalıştınız mı?
Tabii, her gün çalışıyorsunuz.
Yani bunun bir şey, mesela günde 2 saat oturayım çalışayım, yoksa şimdi bir yarım saat, sonra akşam yarım saat, işte bunu böyle yaymak mı? Nasıl bir sistemi var bu çalışmanın?
Sevgili hocamın söylediği gibi bu bir adele bir kas terbiyesidir aslında. Her gün kendinize, kendi kaslarınıza, kendi fonksiyonlarınızı, reflekslerini öğretmek zorundasınız. Dolayısıyla her gün bir yarım saat ya da bir saat bir çalışma sürecimiz hep oluyor. Ya da nasıl anlatabilirim? Söylediğimiz eserlerin belli pasajlarını tekrar ederek her zaman o sesin o pozisyonda kalması için güzel egzersizler yapabiliyorsunuz.
Hadi bize bir egzersiz yapın, sonra da bir şey söyleyin. Ama önce egzersizi merak ettim. Nedir egzersiz?
Egzersiz ses
egzersizleri. Farz edin evdesiniz şimdi.
Evdeymişim gibi hissettiriyorsunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. İlk önce kapalı ses egzersizleri yapıyoruz her zaman. Çünkü onlar bizim sesimizin pozisyonunu çok hatırlatıyor. Bakıyoruz ki güzel gidiyor. Bakıyoruz ki yerinde. Daha sonradan şarkı söylemeye başlıyoruz.
Biraz daha geriden dur. Şimdi biraz azıcık uzak. Şiddetinin büyük olduğunu sanıyorum yayında. Çok güzel.
Evet.
Sonra bundan sonra şarkıya geçiyorsunuz.
Bundan sonra
yavaş yavaş. Bu ne kadar sürüyor mesela? Bir 10 dakika falan sürer mi bu?
10 dakika sürer. Belli bir egzersiz yapılarımız var. O egzersizleri yaptıktan sonra artık şarkı söylemeye hazır konuma gelirsiniz. O pozisyonu
kaybetmeden. Hadi geldik o zaman. Geldik mi? Şimdi tamam.
Gelmiş miyiz?
Hadi
bakalım.
Hadi bakalım.
Neye bakacağız şimdi?
Bilmem. Ya bilmiyorum.
Aslında biz
Türkü demişti.
Biz evet en son yaşadığımız bu vahim olaydan sonra İstanbul'da yaşanan vahim olaydan sonra aslında programa bir türkü.
Çok yakışır.
Evet, yakışacağını düşünmüştük sevgili ekibinizle, çok değerli ekibinizle. Onun için güzel bir türkü söyleyebiliriz size sabahın seherinde.
Çok seviniriz.
Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sırma saçlar balınanıyor olmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. Kudret çekilmiş karadır İşte bu cananı geldi.
Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, ben Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerin de alkışlarını hisseder gibiyim. Tüylerim ürperdi. Çok güzel. Peki sizin dilinizde ama böyle hüznü anlatan eserler var mıdır? Sizden de şöyle küçük bir kuble alsak.
Allora, lei desidera tanto le cose più sensibili che esiste italiano, la musica italiana, come esempio, meno cosa si può far vedere, ascoltare.
Da me?
Sì, sì, sì.
Non c'è esercizio, non si chiede chiuso, io poi
c'è bisogno di esercizio.
Beh, se avessi saputo avrei mangiato di meno. Beh, lei ha fatto una canzone turca
di tradizionale.
Beh, io posso accennare.
Bir de neymiş onu sorun. Türk yemeklerinin en çok neyi seviyormuş, neymiş?
Cosa ti piace tanto cucina turca?
Ma tutto praticamente. Io già da un bel po' d'anni mangio turco con mia moglie.
Ben zaten eşimle genelde Türk yemekleri yiyorum. Yani tamam. Çok fazla İtalyan zaten yemiyor gerçekten.
E sono pure dimagrito.
Ve bu, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir yemeğiyle zaten zayıflamış durumdayım.
Peki. Evet.
Ecco, un esempio.
Beh, un esempio di italianità.
Italianità.
Tipica. Tu hai fatto una musica tradizionale. Beh, O Sole Mio. Okay. Tipico della
italian geleneksel müziklerinden biri.
Della tradizione italiana, vuol dire, no?
Ok.
Insieme?
Facciamo insieme.
Dai, together.
Ah,
beraber. Che bella cosa una giornata di sole, l'aria serena te dopo la tempesta.
Bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata di sole.
Ma no, tu sole, più bello in me, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te.
Harika, harika. İtalya'daymış bu, hissettim valla. Teşekkür ederim.
El maestro cosa gli facciamo? Lui suona il pianoforte, qualcosa, no?
Maestro ne yapacak? Bunu çalabilecek miyim? Ben
de maestro'ya da soracağım.
Maestro'ya ne yaptıracağız dedi aslında.
Ha, yok, ben, ben bugün sadece görüşlerimi ifade etmek için ama bütün bu cezalarımı konser sahnede ödeyeceğim.
Çok büyük bir güzellik olacak sizleri izlemek. O sesin orada yankılanması. Çok güzel, çok güzel. Evet, hocam siz peki bu işin ne zaman başlaması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani Gonca ile buluşmanız sizin Bilkent Üniversitesi. İşte öncesinde olsa daha mı iyi olurdu? Gençlere neler söylemek
Biliyor
istersiniz?
Biliyor musunuz? Ben şunu söylemek isterim gençlere. Gençlere ve bütün saygıdeğer vatandaşlarımıza. Aslında matematik, biyoloji ve diğer dersler neyse müzik de odur. Ha benim evladım üniversiteyi kazansın ama zamanı olursa biraz spor yapsın, biraz müzik yapsın. Yok. 5-6 yaşından itibaren çocukların eğitimi müzik alanında başlaması şarttır. Bunların, çünkü müzik kendini ifade etme yöntemidir. Bunların mutlaka büyük tenor, büyük soprano, büyük kemancı, büyük piyanist olmalarına da ihtiyaç yoktur. Öncelikle klasik müzik eğitimi. Klasik müzik eğitimi derken insanların sakın aklına Mozart, Haydn. Hayır. notaya dökülmesi olan, nota bilgisi olan,
tabii,
yazılabilen, sayı hesabı olan müziğin adı klasik müziktir.
Hı-hı.
Dolayısıyla bizim Türk gençlerimiz çok gururlanmaya hakları var. Şu anlamda ki bizim gençlerimiz hem Avrupa müziğini, hı-hı, hem Türk müziğini bir arada yapıyor. Çünkü ben Avrupa ülkelerinde çok oldum. Oradaki çocuklar Türk müziğini yapmakta baya baya zorlanıyorlar. Hatta yapamıyorlar denebilir ama bizim, hı-hı, evlatlarımız,
evet,
hem Türk müziğini,
tabii, tabii,
hem
bu da bir zenginliktir, değil mi
bu da bir
hocam?
Zenginliktir. Onun için bunun altyapısını sistem olarak buna destek vermek benim şimdi ne haddim ne konumumdur kurumlara şu şunu şunu yapmalısınız demek ama benim naçizane görüşüme göre ne kadar erken yaşta başlanırsa bu iş, yani bugün bir Çin'de bakıyorsunuz 7-8 yaşında çocuk orkestrayla konser veriyor, yani Rusya'da, diğer gelişmiş ülkelerde. Ve ben diğer gelişmiş ülkeler derken Türkiye'nin bu gelişmiş ülkelerinden fazlası var ki eksiği yoktur. Potansiyel olarak,
tabii,
yetenek olarak. Ona göre de ben gençlerimize şunu tavsiye ederim. Bir gün dünyayı kurtaracaksa müzik kurtaracak. Ben buna inanıyorum. Çünkü her ne kadar hayatımıza teknoloji girse, işte bu telefonlar, bilgisayarlar, ama bir gün müzik dünyayı kurtaracağına çok inanan insanlardan biriyim. Onun için de gençlerimize sadece tavsiyede değil de onlara istirhamda bulunmak istiyorum. Bir gün öyle bir sistem kursunlar ki onların evlatları küçük yaşlarından itibaren, hı-hı, sanata ve müziğe yönlendirilsinler ve o zaman azınlıkta olmaktan utanmazlar.
Ya, ne güzel söylediniz.
Büyük, evet, Mustafa Kemal de azınlıktaydı. Fakat dünyayı değiştirebilecek güçte olmaları.
Tabii,
hani
tabii,
mutlaka bir şapkanın altında, bir takımın altında olmaları gerekmez. Hı-hı. Onların tek başına da dünyayı değiştirebileceklerine inanmaları gerekir. Ben bu tavsiyede bulunmak
çok
isterdim.
Çok teşekkür ederiz. Gonca Doğan, Hacı Baba Adiloğlu ve Filippo Mikale, teşekkür ederiz. Şeref verdiniz efendim.
Biz çok teşekkür ederiz.
Dünyayı müzik kurtaracak demiştiniz. O zaman müzikle devam edelim.
Oh,
sözcükler.
Hayatın Sesleri dinleyicileri Gonca Doğan, Hacı Baba Adiloğlu, Filippo Mikale'yi uğurladı ve şimdi de kim hoş geldin diyoruz. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlata bizimle. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Benden. Merhaba. Evet, sihirli sözcükler başlıyor. Bugün farklı bir konu var. Ben doğru okuyor muyum? Lütfen beni düzeltin. Pema Chödrön.
Evet, doğru okuduğumuzu düşünüyoruz.
Düşünüyoruz sanırız. Pema Chödrön'ün Her Şey Darmadağın Olduğunda adlı kitabında yaşadığımız kaosun ortasında dimdik durarak sarsılmaz sevgi ve gerçek doğamızı keşfedebileceğimizi söylüyormuş kitap. Bu düşünceleri besleyen bir sürü herhalde paragraf var ama bize bu konuda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle yazardan mı başlayalım?
Şöyle, aslında neden bu kitabı ve bu yazarı seçtiğimizi de açıklamak isterim dinleyicilerimize. Çünkü Her Şey Darmadağın Olduğunda adlı kitap benim için başucu kitaplarımdan biri. Çok sevdiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle gelmişti başucuma yıllar önce. Özelliği şu. Adından da anlaşılabileceği gibi her şey darmadağın olduğunda kendi hayatı üzerinde çalışan, kendi üzerinde çalışan birinin fark ettiklerini not almasıyla oluşan bir kitap. Neden başucu kitabı? Sanıyorum Türkiye'de yaşayan, artık açık sözlülükte kabul etmemiz lazım. Siz yayıncı olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Ağırlaştırılmış yayınlara artık neredeyse birkaç haftada bir, ayda bir en azından alıştığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla bu içerikteki bir samimi paylaşıma ihtiyaç duyduğum için aslında benim de başucu kitabım. Dinleyicilerimizin de günlük hayat içerisinde faydalanabileceğini düşündüm tekrar elime alınca. Program yapımcısı arkadaşlarımıza da danışınca bize çıktı sonuç olarak. Her şey darmadağın olduğunda kitabından bir şeyleri paylaşmak istedim.
Çok sevindim.
Hemen eğer izin verirseniz yazardan başlayayım. Yazarın ilginç bir hayat hikayesi var.
Pema Chödrön.
Pema Chödrön'ün Amerikalı.
Kadın olduğunu sanıyorum.
Evet, evet, Amerikalı bir hanım. Amerika'da standart ve standart üstü sayılabilecek bir hayata sahipken eşinden ayrılmasıyla birlikte hayatında aslında inandığı, güvendiği, gerçek kabul ettiği pek çok şeyin giderek sahteleştiğini keşfetmiş ve bununla birlikte pek çok batılının yaşadığı gibi Tibet'e yolu düşmüş. Ve orada bünyesinde çalıştığı, yaşadığı bir okulun, manastırın içerisinde yükselmiş. Öylesine ki hocası demiş ki sen artık çok yükseldin. Hadi seni şu manastırın, Avrupa'da bir şehir, şu manastırın başına gönderelim. Senin artık burada yapabileceğin bir şey yok. Pema Chödrön de gitmiş manastıra. Şimdi dinleyicilerimiz hayal edebilirler, yıllarca işte derin meditasyonlar, içsel farkındalıklar yaşamış bir hanımefendi. Yönetici, manastır yöneticisi olarak atandıktan kısa bir süre sonra kendi deyimiyle yer ayağımın altından çekildi ve ben bambaşka biri oldum diyor. Sebebini çok bilememiş başta ama bağırarak insanları odadan çıkarıyordum. Yani hani bu böyle derin bir farkındalık, dinginlik, sakinlik falan sergileyecekken birdenbire her şey alt üst olmuş. Her şey darmadağın olmaya başlamış hakikaten. Bunun içerisinde...
Ben de zannetmiştim ki başta darmadağın oldu, şimdi toplayacak.
Hayır, şimdi daha ilginci. O yüzden paylaşmak isterim. Tam her şeyin yerine oturduğu ve benim hayattaki inancım bu, rolüm bu. Ben de şöyle biriyim'i düşünmeyi geçip yaşamaya başladığı anda tekrar inandığı her şeyin, olduğuna inandığı her şeyin yıkıldığına şahit olmuş. Bazıları sebepli, bazıları sebepsiz.
Manastıra gidince oldu mu?
Manastır yöneticisi olarak işe başladıktan sonra. Dolayısıyla aslında Pema Chödrön'ün bu dönem boyunca yazdıklarını derlediği bir kitapta neler olabilir? Tahmin edebilir aslında dinleyicilerimiz ama ben bugün sadece iki başlığı seçtim. 20'den fazla başlık var içinde. Bir tanesi korku, korkuyla dostluk. Bir diğeri de yine kitapla aynı adı taşıyor bir yazısı. Her şey darmadağın olduğu zamanı anlatıyor. Onun içinden ne çıkar? Yaşadığımız günleri düşünürsek aslında korkuya ilişkin söyledikleri çok etkileyici geldi bana. Biz sihirli cümlelerde evrensel olarak sihirli cümleleri topluyoruz. Her ne kadar öncelik bizim yazarlarımızda olsa da. Pema Chödrön diyor ki korku evrensel bir deneyimdir. uğramadığı toprak, gezinmediği insan yoktur. Bir kere bunu kabul et. Korku gerçeğe yaklaşmanın doğal tepkisidir. Yani nerede ciddi korku hissediyorsan orada gerçeğe yaklaştığını bil. Demektir.
Ne kadar korkarsak o kadar yakınız.
Evet, bilinmeyenle karşı karşıya kaldığımız zaman korkmamız aslında kötü bir şey değildir diyor. Çünkü yani hani korkmanın kaynağında bilinmeyenle karşılaşmak var. Yalnızlık, ölüm veya tutunacak bir şeyimizin olmaması ihtimaline karşı derin bir tepki gösteririz ve bu korkudur genellikle yüzeye çıktığında. Ama korkunun bizim için iki önemli faydası vardır. Bir tanesi...
Gelelim faydalarına.
Evet, gelelim faydalarına. Bir tanesi korkunun gözlerinin içine baktığımızda. Bu gözlerinin içine bakmak özel bir anlam taşıyor yazar için, onu da konuşuruz.
Tamam.
Korkunun gözlerinin içine baktığımızda, korkumuzu ve korkan halimizi bildiğimizde gerçekten ve sürekli bir tevazu sahibi oluruz. Yani korku insana biraz haddini bildirir.
Doğru.
Her ne kadar işte hayatın içinde bazı kimliklerimiz olsa, bazı tarafları tutuyor olsak bile gerçekten bizi gerçeğe yaklaştıran bir korku yaşadığımız an artık o kimlikler ya da sosyal hayatın getirileri ya da beklentileri sahteleşir ve çok samimi bir alçak gönüllülük doğar. Biz ülkece bunu yaşıyoruz aslında. Bir kendimizi ayna tutmak açısından önemli buldum.
Doğru,
hiç tanımadığım bu Avrupalı, Amerikalı ve Tibetli yazarın sözlerindeki cümleler çok etkiledi beni. Korku ikinci faydası. Korkular hayat görüşümüze aykırı bulduklarımızı hakiki bir şefkat göstermemize yol açar. Yani diyelim ki biz normal şartlarda hayat görüşü olarak uyuşmayabiliriz sizinle. Ama gerçek bir korku ortaya çıktığı zaman ikimizi de kapsıyorsa hele öyle bir durumda biz birbirimize şefkat göstermeye başlarız.
Aslında onun yanında herhalde empati de var değil mi?
Tabii tabii, güçlü bir empati. Çünkü bilinen bütün kimlikler ve beklentiler kaybolduğu için aslında insanın çok yalın olduğu bir yer korku hali. Buna bizden de çok örnek vermek mümkün ama belgeselini izledim yakın zamanda. Örneğin Mısır Tahrir Meydanı'na ilişkin insanların paylaştıkları arasında bu çok var. Çok zıt kutupların birdenbire o korku anında nasıl birbirlerine yaklaşıp birbirlerine şefkat gösterdiklerini yakalamışlar görsel olarak da. Fakat korku giderek başka duygu durumlarına dönüşüyor. Dönüştükçe bu şefkat kaybolabilir. Korkunun böyle bir yalınlığı var. Yani o korku anına, zaten korkunun gözlerinin içine bakmaktan bunu anlıyor Pema.
Hani ondan bahsetmiş mi? O çok güzel bir cümleydi, merak ettim. Psikolojik anlamda ne ifade ediyor?
Gözde.
Korku değişebiliyor. Şefkati kaybedip başka bir şeye dönüşebilir.
Duyguya neye dönüşebilir? Öfke genellikle.
Öyle
öfke
mi?
Ve saldırganlık. Zaten aslında
hangi aşamada dönüşür acaba?
Şöyle, korkma anını genişletmekten bahsediyorlar. Genişliyor zaten. Yani hani en basit örneği şudur: travma. Benim uzmanlık alanım değil, daha çok psikologlara sormak lazım tabii ama travma anlarını kişiler çok uzun hatırlayabilirler. Örneğin işte trafik kazasıdır en yalın örneği. Hani sosyal tarafını bırakırsak. Kaza aslında birkaç saniyedir. Fakat çok uzun yaşadığımızı hissederiz. Biz bunu depremde yaşadık mesela. 99 depreminde 45 saniyeydi. Sorsanız bir saat gibi hatırlıyorum ben neredeyse. Dolayısıyla bir kere korku biyolojik olarak da adrenalin hızla yükseldiğinde kalan bütün biyokimyayı bloke ediyor ve biz o zamanı, anı genişletiyoruz aslında elimizde olmadan ve deneyimler hızla yığılıyor o ana. Travma sonrası stres bozukluğu da bundan doğuyor. O ana bir sürü deneyim yığıldığı an için bir sürü duygu yığılıyor ama biz o anda onu hissetmiyoruz.
Evet.
Farkında değiliz. Sonra zaman esnedikçe, yani normal zamana geldikçe bu duygular önce bedenimizde kendini gösteriyor. Çünkü bedenimizde yer ediyor duygular. Örneğin işte sıkıştırılmışlık hali, çaresizlik hali, acı vesaire. Hani düştüğümüzde de sıcağıyla anlamayız da sonradan çıkar. Onun gibi
ben
bir şey bu.
Ben de düştüğümü düşündüm. Bundan 1,5 ay önce yürüyen merdivenden düştüm. Ayağım kırıldı.
O geçmiş olsun.
Aynen sizin söylediğiniz şimdi o anı düşündüğümde sıcağıyla çok uzunmuş gibi geliyor. Biliyor musunuz? Yani o süre çok uzunmuş gibi düşünüyorum.
Yani neredeyse salise salise olanları aslında kaydedebiliriz. Ender Bey'in. Beden de o andaki bir takım işte örneğin sizin örneğinizde düşmenin getirdiği denge kaybına uyumlanabilme hali için kaslarınız o kadar hızlı harekete geçer ki sonra örneğin büyük düşmelerden sonra o yüzden kas ağrıları yaşanıyor. Kas gerilmeleri yaşanıyor. O anda fark etmiyoruz bunu. Aynı şekilde çeşitli korku anlarında örneğin son yaşadığımız örneğe bakarsak öyle bir şok geçiriyoruz ki o şaşkınlık ve korku giderek başka şeylere dönüşüyor. Zaman geçtikçe örneğin kızgınlığa, öfkeye, derin bir hüzne, kabullenememeye, reddetmeye.
Evet, doğru.
Bunlar da bir takım başka eylemleri doğuruyor. İşte bu noktada Pema Chodron'un söylediği yine beni çok etkileyen cümlelerden biri. O yüzden dinleyicilerle paylaşmak isterim. Bu noktada asıl önemli şey kanaatlerimizin gerçek olduğunu zannettiğimiz bir yere varıyoruz. Bu şu demek. Bir duruma ilişkin, bir olumsuzluğa ilişkin, negatif bir
fikre sahibiz.
Fikre ya da duyguya sahip olabiliriz.
Tamam, onu doğru zannediyoruz biz.
Evet, sonra daha da önemlisi bunun gerçek ve herkes tarafından aynı görüldüğünü kabul zannetmek. Ve bu çok temel bir şeyi getiriyor beraberinde. Doğal bir durum. Buna hazırlıklı olmak gerektiğini de söylüyorlar. Saldırganlık. Yani saldırganlık çok hızlı, korkudan hemen sonra bunun çeşitli dereceleri, çeşitli şekilleri var.
Şoku atlattıktan sonra evet, olabilecek evet. şey. Yani biz o zaman toplum olarak, şimdi biz kendimize döndüğümüzde
evet, baktığımızda. Aynayı tutarsak.
Bu yaşadığımız olay, cumartesi gecesi yaşanan olay sonrası şu anki şoku yavaş yavaş üstümüze atmaya başlıyoruz.
Ve saldırganlık daha hızlı kendini gösteriyor.
Korku şu anda yaygın ama henüz korku gitmedi.
Korku katman katman yani evet. suya taş düştüğünde nasıl hani o dalgaları gözümüzde canlandırabiliriz evet, evet. halka halka. Şimdi ilk etapta olaydan birebir etkilenenlerin yaşadıkları var. Şimdi işte gazeteci arkadaşlarımız paylaşıyorlar, sosyal medyada şahit oluyoruz, kulaktan kulağa duyuyoruz ve birebir belki dahil olmayanlar giderek idrak ediyoruz durumu. İdrak ettikçe bizim de yaşadığımız aynı şey oluyor. Korku, şuraya gitmeyelim, bunu yapmayalım, şöyle olacakmış gibi bir takım zanlarımızı, kanaatlerimizi şu anda gerçek zannediyor olabiliriz. Yine sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız, önce bunu gerçek kabul etmek, şöyle olacakmış diyebilirsiniz örneğin bana. Ben sizin bu kanaatinizi, İngilizce bir deyim ama Türkçe'ye çevirince güzel oluyor. Sizin bu kanaatinizi satın alırım. Hızlı bir biçimde kendimi zannetmeye başlarım. Ve sizin bu kanaatinizi kendimin zannettikten saliseler sonra gerçek olduğuna kanaat getiririm bir de. Salt bir gerçek, mutlak bir gerçek olduğunu düşünürüm. Herkes için geçerli olduğunu. Ve bu gerçekle baş edemeyip buna bir saldırganlık. Şöyle yapalım, böyle yapalım, şu olsun, bu olsun artık biri bir şey yapsın.
Bunu istemiyoruz biz.
Bunu istemiyoruz.
Bunu istemiyoruz.
Bunu istemiyoruz. Üstelik zalimliğin temel nedeni saldırganlık. Yani bizim kişisel olarak saldırganlık destek vermemiz zalimliği besleyen bir şey. Bu çok önemli bir şey. Yani hani belki bunun en iyi bilen toplumlardan biriyiz biz. Peki biz ne yapacağız? Buradaki anahtar ne?
Tamam.
Anahtar şey kanılarla, kanaatlerle gerçekten keskin görüşlü zeka arasındaki farkı kavramaktır demiş Pema Chodron. Yani aklımızı çalıştıracağız. Zeka düşünceleri ve kanıları düşünme olarak görmemektir. Yani düşünmek başka bir şeydir. Kanaatler, düşünceler başka bir şeydir. Şu anda ben bir kanaatle mi karşı karşıyayım? Gerçekten düşünüyor muyum? Emek verdim mi bu düşünceye? Ve arkasından diyor ki, ızdırabın gerçek olduğunu görebiliriz. Gerçekten bir ızdırap yaşanıyor. Zekamız aktifse, iyi kötü, korku, umut arasındaki gitgellerde sürüklenmeyiz. Sürüklenmeyiz. O bizim için önemli bir şey. Esas meselemiz çözülmese bile burada önemli şey sabırdır.
Evet.
Çünkü sabır olmazsa gerçekten bu süreci atlatamayız. Esas meselemiz çözülmese bile dünyaya dirlik kattığımızı bilmek önemlidir. Zekamızı buna da çalıştıralım diyor. Benim için sihirli cümle
çok
budur.
Güzel. Evet.
Gerçekten çok önemli buluyorum bunu. Hatta çok güzel bir cümlesi daha var.
Hadi onu da kapatalım.
Her şey darmadağın olduğu zaman diyor ki, her şey darmadağın olduğu zaman, işte o zaman bildiğimiz her şey sallantıdayken, yer ayaklarımızın altından kaydığında, ya. Ki bunu hissediyoruz hepimiz.
Evet.
Orada çok önemli bir keşif noktası vardır. İyiliğimizi ve şefkatimizi keşfetmek. Sizin özeninizi en çok ne ya da kim hak ediyor? Şu anda durun ve bunu düşünün diyor.
Özeninizi.
Evet. Yani özen göster. Zekanızı ve şefkate ilişkin özeninizi şu anda tam olarak kim ya da ne hak ediyor? Sadece bunu düşünmek bile aslında kendinizi sakinleştirip, kanaatlerden bağımsızlaşıp biraz daha kendi gerçekliğinize dönmenizi sağlar. Gerçekten şu anda bizim ihtimam, tercüman bunu tercih etmiş.
Çok güzel, ihtimam.
Yani neye ihtimam göstermeniz gerektiğini fark edin şu anda. Durun ve bunu fark edin. Eğer bu farkındalığınızı biraz arttırırsanız, kızınız olabilir, oğlunuz olabilir, işiniz olabilir.
Kuşkusuz onlar.
Herhangi bir şey olabilir. Biraz daha genişletebiliriz. Belki hani yapabileceğimiz başka şeyler olabilir. Hayattan hayata değişebilir. Fakat bunu yaptığımız zaman aslında temelde şuna cevap veriyoruz Pema Chodron'a göre. Biz barışı mı tesis edeceğiz, barışı mı oluşturacağız yoksa saldırganlığa mı hizmet edeceğiz? Düşünsel ya da fiil.
Ama eminim Pema da barışı diyordur.
Barışa ilişkin, yani buna cevap verdiğiniz zaman eğer yakın çevrenizden birisine ihtimam göstermeye başlarsanız barışı tercih edersiniz diyor, etmişsinizdir.
Ama aksi olduğunda?
Aksi olduğunda bir takım yöntemler öneriyor. En başta önerdiği de o korkunun gözünün içine bakmak. Eğer aksi varsa çekirdek olarak korku devam ediyordur. Bununla ilgili bir yılan örneği var. Hatta korkuyu yenmek ve korkuyu yok etmek için bir meditasyon yapmak istemiş bir hocası. Ve sonunda bir yılanla burun buruna gelmiş. Sonunda yılanın önünde uyuyarak, şefkatle uyuyarak bitirmiş. Ay. Bizim de tecrübemiz sanırım bu olacak. Bizim de bir yılanımız var bakalım karşımızda. Şefkatle uyumayı becerecek miyiz göreceğiz.
Benim aklım çok karıştı. O zaman bu kitabı almam lazım.
Tavsiye ederim.
Eksik kaldı gibi geldi bana, sanki bir şey
sadece
okumam lazım.
Sadece iki bölümü paylaştık dediğim gibi epeyce bir bölüm var.
Bu sihirli sözcüklerden birkaçını duyduk sevgili dinleyenlerimiz. Elif Berna Kutluata konuğumuzdu. Programın sonuna geldik. Didem Öztaşbaş programı hazırlıyor. Gülşen Ayvaz'la birlikte ve Şule Özçakır'la birlikte ve Meltem Afşar onlara yardımcı oluyor. Recep Özdemse teknik masada bize yardımcı oldu. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Gece açar akşam bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Tüm pervaneler ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Payına düşen elmayı almış.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.